Angela'nın külleri. Frank McCord.
Ayrım 8.
Elimi tutuyor. Ona yetişmek için annemle kardeşlerimin beklediği otobüs durağına gelene kadar koşuyor. Hepsi terminaldeki sıranın üzerinde uyuyakalmış. Babam anneme para yok diyor. Annem başını sallayarak hıçkırıyor. Tanrım, ne yapacağız? Mavi üniformalı bir adam yanımıza geliyor ve ne oluyor bayan diye soruyor. Babam terminalde kaldığımızı, paramız ve gidecek bir yerimiz olmadığını, çocukların aç olduğunu söylüyor. Adam şu anda görevi bırakma saatinin geldiğini, zaten rapor vermek için gideceği karakola bizi de götüreceğini söylüyor. Bakalım orada ne yapabilirler diyor. Üniformalı adam kendisine muhafız diyebileceğimizi söylüyor. Amerika'da polislere ne dediğimizi soruyor. Melishi polis diyor. Adam onun başını okşuyor ve gülerek onun akıllı bir küçük yanki olduğunu söylüyor. Karakolda çavuş geceyi orada geçirebileceğimizi söylüyor ancak yerde yatabileceğimiz için özür diliyor. Günlerden perşembe olduğu için hücreler haftalığını publarda tükettikten sonra dışarı çıkmak istemeyenlerle dolu. Muhafızlar bize sıcak, bol şekerli çay ve üzerine tereyağlı reçel sürülmüş kalın ekmek dilimleri veriyorlar. Öyle mutluyuz ki barakaların arasında koşup oynuyoruz. Muhafızlar bizim müthiş küçük yanklar olduğumuzu söylüyorlar ve hadi sizi eve götürelim diyorlar. Ben olmaz diyorum. Meriç'i olmaz diyor. İkizler de olmaz diyorlar. Muhafızlar gülüyorlar. Hücrelerden uzanıp başımızı okşayan adamlar babamın evine Kevin Berry ve Roddy McCurley şarkılarını söyleyerek geldiği zamanlardaki gibi kokuyorlar. Şunları bir dinleyin. Tanrı aşkına. Anne filmlerdeki gibi konuşuyorlar. Gökten mi indiniz ne? Öte uçta hücrelerdeki kadınlar Melici'ye harika olduğunu söylüyorlar. İkizler de çok şeker. Bir kadın bana şeker ister misin canım diye soruyor. Başımı sallıyor. Gel öyleyse elini uzat. Ağzından yapış yapış bir şey çıkarıp elime koyuyor. Hadi ye diyor. O yapış yapış şeyi ağzıma sokmak istemiyorum ama hücredeki bir kadın ağzından çıkarttığı yapışkan şeyi verdiğinde ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Neyse ki o sırada polis memurlarından biri geliyor ve elimden o pis şeyi alıp kadına geri atıyor. Pis sarhoş, çocuğu rahat bırak diyor. Hücredeki bütün kadınlar gülmeye başlıyorlar. Muhafız çavuşu anneme bir battaniye veriyor ve annem bir banka kıvrılıp yatıyor. Biz hepimiz yerde yatıyoruz. Babam duvara yaslanmış oturuyor. Kepinin altından gözlerinin açık olduğunu görebiliyorum. Polisler ona sigara veriyorlar. Elimden yapış yapış şekeri alıp yaşlı kadına atan memur kuzeyli. Belime nalı olduğunu söylüyor ve babamla tanıdıklarından konuşuyorlar. Sonra Joshendal diye bir yerden ve Tome'den bahsediyorlar. Adam emekli olunca Luke Neal kıyısında yaşayıp bütün gün balık tutacağını söylüyor. Yılan balıkları, tanrım yılan balıkları, yılan balığına bayılırım. Babam bu adam çuçulyan mı diye soruyorum. Adam yüzü kıpkırmızı olana kadar gülüyor. Şuna bakın tanrı aşkına, Kuzey Amerika'dan gelmiş küçük yanki ve çuçulyan hakkında her şeyi biliyor. Babam onun çuçulyan olmadığını ama iyi bir insan olduğunu ve ileride Luke Neal'de balık tutarak yaşayacağını söylüyor. Babamın sarsmasıyla uyanıyorum. Kalk Francis, kalk. Barakalardan sesler geliyor. Yerleri silen bir çocuk annemin şarkısını söylüyor. Herkes anlayabilir neden seni öpmek istediğimi. Elbette öpmek isterim seni. Bu gerçek olabilir mi? Senin gibi biri. Beni sevebilir mi? Sevebilir mi beni? Bu annemin şarkısı diyorum. Bu şarkıyı söyleyemezsin. Oysa sigarasının dumanını üfleyerek dönüp gidiyor. İnsanların başkalarının şarkılarını söylemesini bir türlü anlayamıyorum. Hücrelerdeki kadınlarla erkekler esniyerek dışarı çıkıyorlar. Bana şeker veren kadın benden özür diliyor. Akşam biraz kafam yerindeydi diyor. Belli menalı muhafız, haydi yürü, yaşlı fahişe diye bağırıyor. Yoksa seni tekrar içeri tıkarım. Tıkarsan tık. Hay içeride, ha dışarıda. Benim için fark etmez mavi kuşlu piç. Annem de uyanıyor. Yattığı bankta doğruluyor. Kır saçlı bir kadın ona çay getiriyor. Ben çavuşun karısıyım diyor. Kocam yardıma ihtiyacınız olabileceğini söyledi. Şöyle rafadan bir yumurta yer misiniz bayan? Annem başını hayır anlamında sallıyor. Aa, bir yumurta yemelisiniz. Şu halinize bakın. Annem başını sallamaya devam ediyor ve böyle bir şeyi nasıl reddedebildiğini anlayamıyor. Dünyada rafadan bir yumurtadan daha güzel ne olabilir ki? Peki diyor kadın, o halde tost yapayım. Çocuklarla zavallı kocanıza da bir şeyler hazırlarım. Kadın bir odaya girip kayboluyor ve az sonra çayla ekmek getiriyor. Babam çayını içip ekmeğini bize veriyor. Annem de yesene diyor. Bu gidişle bize bir faydan olmayacak. Açlıktan düşüp kalırsan ne yaparız? Babam başını çeviriyor ve çavuşun karısına bir sigara bulup bulamayacağını soruyor. Kadın sigara getirdiğinde Limerick'e biletimizi almak için polislerin aralarında para topladıklarını söylüyor. Bir arabayla eşyalarımızı Kingsbridge tren istasyonuna taşıyacaklarını ve 3-4 saat sonra Limerick'te olacağımızı söylüyor. Annem kadının boynuna sarılıp Tanrı sizden razı olsun diyor. Siz olmasaydınız ne yapardık? İnsanın kendi memleketinde olması bambaşka. Elimizden gelen bu kadar. Harika çocuklarım var. Ben kendim de korkluyum. Dublin'de 5 parasız olmanın ne demek olduğunu çok iyi bilirim. Babam bu arada bankın bir ucunda oturmuş çayını ve sigarasını içiyor. Araba gelip bizi alana kadar öylece oturuyor. Babam şoförü GPO'dan geçer misin diye soruyor. Adam neden diye sorunca babam oraya 1916'da ölenlerin anısına Çüçüliya'nın yeni bir heykelini dikmişler diye duydum diyor. Oğluma göstermek istiyorum. Çüçüliya'na hayrandır. Adam Çüçüliya'nın ne olduğunu bilmediğini söylüyor ama oradan geçmesinin bir sakıncası olmayacağını ekliyor. Ben de anlatılanları merak ediyorum. GPO'nun oradan çocukluğumdan beri geçmedim diyor. İngilizler oraları yakıp yıktılar. Liffey Nehri'nin oralarda kurşun deliklerini görebilirsiniz. Bu kurşun delikleri İngilizlerin İrlanda halkına yaptıkları hainlikleri hatırlatmak için öylece bırakılmalı. Adama hainliğin ne demek olduğunu soruyorum. Babana sor diyor. Tam soracakken sütunlu bir binanın önünde duruyoruz. İşte GPO binası. Annem arabada kalıyor. Şoförün ardından binaya giriyoruz. İşte adamın Çüçüliyan diyor. Gözlerim yaşlarla doluyor. Sonunda Çüçüliyan karşımda. Bir kaide üzerindeki heykeline bakıyorum. Altından bir adam. Saçları uzun. Başı öne düşmüş ve omzunda bir kuş var. Şoför, bu ne demek oluyor böyle diyor. Bu adamın başı ne diye böyle sarkmış? Bu kuşla neyin nesi? Bu heykelin 1916'da ölen insanlarla ne ilgisi var bayım, bana anlatır mısınız? Babam Çüçüliya'nın bu savaşın sonuna kadar dövüştüğünü ve düşmanın kuş onun kanını içtikten emin olana kadar yanına yaklaşmadığını anlatıyor. Adam bir insanın öldüğünü anlamak için bir kuşun kanını içmesini beklemek çok üzücü bir şey diyor. Hadi yolumuza devam edelim yoksa Limerick'e giden treni kaçıracaksınız. Çavuşun karısı bizi karşılaması için anneanneme bir telgraf çekeceğini söylemişti ve işte anneannem istasyonda duruyordu. Siyah şalına sarılmış bembeyaz saçlı, hırçın bakışlı yaşlı bir kadın. Ne anneme ne de bize gülümsedi. Neveşi'nin o güzelim dişlerini ortaya çıkaran gülümsemesine bile karşılık vermedi. Annem babamı tanıştırarak bu Meveçi dedi. Anneannem başıyla sert bir selam verip bakışlarını kaçırdı. İstasyonda bekleşen hamallardan iki tanesini işaret etti ve eşyalarımızı taşımaları için onlara para verdi. Kabak kafalı hamal çocukların ayağında ayakkabı yoktu. Hamalları eşyaları yüklendiler. Biz de Limerick sokaklarında peşlerinden yürüdük. Anneme hamalların neden saçları olmadığını sordum. Bitlenmesin diye dedi. Meliçi, bitlenmek nedir diye sordu. Anneannem, susar mısınız dedi. Ne biçim konuşma bu? Hamal çocuklar sanki ayaklarında ayakkabıları varmış gibi neşeyle ıslık çalarak gülüşüyorlardı. Anneannem onlara da bağırdı. Gülüşmeyi kesin, eşyaları düşürüp içindekileri kıracaksınız. Çocuklar hemen sustular. Derken bir parka geldik. Muazzam sütunlar ve tam ortasında bir heykel vardı. Yemyeşil çimenler insanın gözünü kamaştırıyordu. Babam yine ikizleri taşıyordu. Annemin bir elinde bir torba vardı. Diğeriyle Meliçi'nin elinden tutuyordu. İkide bir soluklanmak için duruyor ve anneannem yine o Allah'ın cezası sigaraları içiyorsun değil mi diyordu. Ölümün sigaradan olacak. Limerick'te verem olmak için sigara ihtiyaç yok. Üstelik bu zenginlere göre bir aptallık. Parkta çeşitli renklerde yüzlerce çiçek vardı ve bu ikizleri çok heyecanlandırdı. Birbirlerine çiçekleri gösterip keyifli sesler çıkardılar. Anneannem hariç hepimiz güldük. 10 yılını kafasına sarmış yürüyordu. Çiçeklere daha yakın olabilmeleri için babam ikizleri yere bıraktı ve çiçek dedi. Onlar da tekrarlamaya çalıştılar. Aman çocuklar, bunlar Amerikalı mı diye fısıldaştılar. Yüzlerini indirip bizi seyretmeye başladılar. Anneannem yine terslenerek bütün gün burada çiçekleri mi seyredeceksiniz diye söylendi. Hepimiz tekrar yola koyulduk. Parktan çıkıp dar bir yola saptık ve oradan anneannemin evine giden sokağa girdik. Sokağın iki tarafında küçük küçük evler sıralanmış. Anneannem de bu küçük evlerden birinde yaşıyor. Mutfağında içinde ateş yanan pırıl pırıl demir bir ocak var. Pencerenin önünde duvara dayalı duran bir masa ve karşı tarafında kapkacağın vazoların konduğu bir büfe duruyor. Anneannem bu büfeyi sürekli kilitliyor. Anahtarını da cebinde taşıyor. Çünkü büfedeki takımlar ya birinin ölümünde ya da gurbete gidenlerin dönüşünde kullanılıyor. Bir de rahibin ziyaretinde. Duvarda uzun kahverengi saçlı ve hüzünlü bakışlı bir adamın resmi asılı. Eliyle alevler çıkan kalbini gösteriyor. Annem Aziz İsa'nın kutsal kalbi diye açıklıyor. Adamın kalbindeki ateşi niye söndürmüyorlar diye düşünüyorum. Alevlere su dökseler diyorum. Anneannem bu çocuklar dinlerinde mi bilmiyorlar diye söyleniyor. Annem Amerika'da bazı şeylerin farklı olduğunu söylüyor ama anneannem İsa her yerde İsa'dır diyor. Bu cahilliğe mazeret uydurma. Kalbi yanan adamın resminin altındaki bir rafta kırmızı cam bir mumlukta bir mum ve yanında küçük bir heykel duruyor. Annem bunun bebek İsa olduğunu söylüyor. Bir dileğin olduğu zaman ona dua et diyor. Meliçi, ben o bebeğe aç olduğumu söyleyebilir miyim diyor. Annem hemen eliyle sus işareti yapıyor. Anneannem söylenerek çayı koyuyor ve anneme ekmeği kesmesini söylüyor. İnce ince kes diyor. Annem yine soluklanıyor. Tamam, hemen keserim diyor. Babam bıçağı alıp ekmeği kesmeye başlıyor. Dilimleri çok kalın kalın kesmesine rağmen anneannem ses çıkarmıyor. Masada hepimize yetecek kadar sandalye olmadığından Meriç ile ben merdivenin basamaklarına oturup yiyoruz. Annemle babam masadalar. Anneannem kutsal kalp resminin dibinde oturmuş, sadece çay içiyor. Ne yapacağız böyle diyor. Bu evde sizi barındıracak yerim yok. Bir kişilik bile fazla yatak yok. Meliçi, öyle öyle diyor ve gülmeye başlıyor. Ardından ben de öyle öyle diyerek gülüyorum. Derken ikizler bizi taklit ediyor ve gülmekten ekmeğimizi yiyemiyoruz. Anneannem, ne oluyor? Gülecek ne var diye bize ters ters bakıyor. Terbiyenizi takının yoksa... Meliçi kendini tutamıyor ve ağzındaki ekmekle çayı püskürterek gülmeye devam ediyor. Yüzü kıpkırmızı kesilmiş. Babam kesin diyor. Meliçi tutuyor, avucunu açıp elini kaldırıyor ve susuyor musun sen diye son kez soruyor. Meliçi'nin gözleri dolu veriyor, başını sallıyor. Babamın bize hiç böyle el kaldırdığı olmamıştı o ana kadar. Pekala diyor babam, git kardeşlerinin yanına otur ve uslu uslu dur. Elini indirip Meliçi'nin başını okşuyor. O akşam annemin kardeşi Egi teyze kumaş fabrikasındaki işinden çıkıp eve geldi. McNamara kardeşler gibi iri bir kadındı. Pırıl pırıl alev rengi saçları vardı. Kocaman bisikletini mutfağın arkasındaki odaya koyarak sofraya oturdu. Kocası Peketin ile kavga ettiği için anneannemin evinde kalıyormuş. Adam içki içince onu şişko inek annenin evine git diye kovuyormuş. Anneannem anneme böyle söylemişti ve bu yüzden evinde bize verebilecek yeri yoktu. Kendisi, Egi teyze, bir de oğlu Pet vardı. Yani gazete satandayım. Anneannem Egi teyzeye o gece odasında bizim yatacağımızı söyleyince Egi teyze şikayete başladı. Anneannem de kes sesini dedi. Sadece bir gece için katlanıver. Beğenmiyorsan ait olduğun yere kocanın evine gidersin. Aziz İsa, Aziz Meryem, şu hale bak sen. Pet, Angela ve azgın çocukları. Ömrümün sonuna doğru olsun. Huzur bulamayacak mıyım ben? Arkadaki küçük odada yere paltolarla paçavralar serdi ve hepimiz bisikletle birlikte yattık. Babam mutfakta bir sandalyede uyudu. Gece bizi bahçedeki tuvalete götürdü ve ikizler uyandıkça onları sallayarak susturdu. Sabahın köründe Egi teyze bisikletini almak için oda kapısını açıp içeri girdi. Çekilin, yol açın diye bağıra çağıra bisikletini odadan çıkardı. O gittikten sonra Meliçi çekilin, yol açın diye onun taklidini yapmaya başladı. Babamın mutfaktan ona güldüğünü duydum. Ama anneannem merdivenlerden inerken babam Meliçi'yi sus diye uyardı.
Ayrım sonu.